Merhabalar, ben Mimar Aslı Şener. Adım İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Akustik Sohbetler podcast serimizin birinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu podcast serisinde mimari akustikle ilgili konuları geniş bir perspektif ile konunun üst düzey uzmanlarından dinleyeceğiz. Serimizin bu ilk bölümünde misafirimiz, akustik konusunda uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren konunun ülkemizde öncülerinden Türker Talayman. Türker Bey birçok önemli projenin akustik danışmanlık hizmetlerini veren Talayman Akustiğin kurucusu ve Türkiye'nin tanımış ve önde gelen akustik uzmanlarından biri. Bugün Türker Bey ile mimari akustiğin temelleri ve kendisinin de hazırlanırken destek verdiği 2018 yılında revize edilmiş olan binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik ile ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Türker Bey.
Hoş bulduk Aslan.
Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Mimari akustik konusu ile ilgili çalışmalarınız, konuya ilginiz ne zaman başladı? Biraz bu konuda sizin kendi serüveninizi dinlemek isterim.
Teşekkür ederim. Aslında müzikle başladı. Müziğe olan ilgiyle başladı. Klasik gitar eğitimi, sonrasında bu elektrik gitara döndü. İşte lisede grup, sonra üniversitede grup devam etti. Bu uğraşla beraber aslında arkalarda bir yerlerde bu konu gündeme geldi diyebilirim. İşte stüdyolar bugün de içinde bulunduğumuz gibi buralarda bulunuyoruz. Aynı grup, aynı insanlar, aynı ekipmanlar ama sesler farklı çıkıyor. Bazı yerlerde iyi çıkıyor, bazı yerlerde çıkmıyor. Sonra işte festivaller, mekanlar, oralarda çalıyoruz. Gene keza bunlar oluyor. Ben biraz da elektroakustik tarafında bu konunun önem arz ettiğini düşündüm öncelikle. Bu arada da işte İslam Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde okuyorum. İşte biraz ilgim var. Ancak sonrasında fark ettim ki yani tamam elektroakustik önemli ama aslında mekanların kendi özellikleri de bu işte önem arz ediyormuş. Aynı tip ekipmanlar olsa da her yerde aynı olmuyor. Böyle başladı aslında. Bu merakla başladı. İşte daha iyi ses nasıl olur? Daha iyi kayıt nasıl yapılır? Buralardan yola çıktı. Sonrasında da işte üniversitenin sonlarına doğru burada da işte bu nasıl birleşir? İşte elektrik mühendisliği okuyorum. İşte müziğe ilgim var, akustiğe ilgim var. İşte elektroakustiğe doğru yöneleyim diye bir şey ortaya çıktı. Yani ülkemizde çok çok kısıtlıydı. Yurt dışında imkanlar araştırdım. Orada da York Üniversitesi, İngiltere York Üniversitesi'nde müzik teknolojileri ve akustikle ilgili bir yüksek lisans programına başvurdum. Oraya kabul edildim. Orada da tabii gene daha elektroakustik öncelikle gidiyordum. Ama orada mimari akustik, yapı akustiğiyle daha iyi tanışmış oldum. İşin tekniğini, hesaplamalar, dersler bu konu beni içine aldı. Sonrasında da bu mesleğin sahibi oldum diyebilirim.
Evet, ilgi alanınızı mesleğiniz haline dönüştürmüşsünüz. Evet. Aslında çok şey bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Ben de kendim bir mimar olarak aslında akustik konusunun önemini belki de çok da farkında değiliz gibi geliyor. Bir taraftan onun için bu konuşmaları tasarımcı arkadaşların da belki bilgilenmesi için yapmak çok güzel olacak. Sizinle de bu kadar geniş bir çerçeveden bütün konuya hakim olduğunuz için aslında bir genel tanımını yapalım istiyorum. Mimari akustik nedir? Çünkü aslında akustikle ilgili bir sürü fikrimiz olmasına rağmen çoğu zaman karıştırıyoruz biz konuları birbirine.
Doğrudur. Aslında yapı fiziğinin bir alanı, öyle diyelim. Yapı fiziğinin altında işte aydınlatma gibi, ısı yalıtımı gibi diğer alanlar olduğu gibi akustik de bir alan. Önemli de bir alan. Bence işlev olarak, yani tabii subjektifim ister istemez ama önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. İşlev açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Birazcık da tabii şeyle de bir şey, hani çok belki geriye gitmeyelim ama hani işte barınma ihtiyacı, yapılar yapılıyor falan ama ondan sonra işte işe özel binalar yapılmaya başlanıyor. Burada da kültürle beraber, isteklerle beraber bir takım gelişmeler oluyor. Burada da akustik önem arz ediyor. Aslında akustik dediğimiz şey işte antik Roma tiyatroları, işte milattan önce yapılan oralarda bile hissedilmiş. Bunun önemine vakıf olunmuş. Belki formülize edilememiş ama bir şekilde bunun ihtiyacın ne olduğunu, bir şeylerin daha iyi olması gerektiği anlaşılmış. Bir literatür taramasında şey okumuştum. Bu Odeonların, açık hava tiyatrolarının işte oturma bölgesinin açısının 30 ile 32 derece arasında olduğu denene yanına bulunmuş. Yani iyi performans verenin bu açılarla olduğu. Sonuçta bari insanın işte sesli iletişim başladığından beri akustikle ilişkisi var. Yapılar yapmaya başladığında da ilişkisi var. Tabii açık yapılar, yani üstü kapalı olmayan yapılar da görece daha kolay. Çünkü atmosferin bir yutuculuğu var. Ama işte sesi daha iyi nasıl iletiriz? İşte sahne arkasında büyük duvarlar yapıyorlar. Oradan yansıtmaya çalışıyorlar. İşte maskeler kullanıyorlar. Maskelerle daha uzak mesafeye sesi iletmeye çalışıyorlar. Hani hep bir uğraş var. Ama bu gitgide işte şeyde yapılarda kapanmaya başladığı zaman işte hacim akustiği özellikle sorun olmaya başlıyor. Sonrasında çok kişinin barındığı binalar arasında ses yalıtımı da sorun olmaya başlıyor. Ve gitgide işte hani müstakil evlerden işte daha apartman çoklu yaşamın olduğu yerlere doğru gittikçe işte ses yalıtımı da devreye girmeye başlıyor. Birazcık da şey var, hani müzik ve müziğe bağlı olan binalar, kültür binalarının da birbirlerine olan etkileri hep tartışılır. İşte mimari mi müziği etkiledi, müzik mi mimari etkiledi. Mutlaka birbirlerini etkilediler. Yani o kadar bir yana doğru ağırlık vermemek lazım. Ama işte romantik müzik yapılacak yer başka, mekan olarak oda müziği yapılacak yer başka. Bunların ihtiyaçları başka. Ama ne diyelim, hani bu sadece müzik değil tabii, yani performans salonları değil, günlük yaşantımızda da artık ofisler için bence olmazsa olmaz. Konutlar için öyle, hele konutlar daha da küçülüp daha da çok insan bir araya gelmeye başladıkça, bina servisleriyle olan ihtiyaçlar arttıkça bunların önemi artmaya başladı. Aslına bakarsanız yani dediğim gibi toplamak gerekirse yapı fiziğinin bir alt dalı. Bunun içerisinde dikkat edilmesi gereken fonksiyona bağlı özellikler gösteren bir alan. Ama bir de şunu da söyleyeyim, görece de genç bir bilim dalı. Evet. Yani işte ne diyelim, Aristo bir mihenk koydu, ondan sonra o orta çağa kadar geldi. İşte Isaac Newton bir işte model oluşturdu. Onunla beraber işte bir ne diyelim bilim devrimi yaşandı. Aydınlanma peşinden geldi. Onunla beraber işte termodinamikten, kinematikten, dinamikten bir sürü mühendislik alanları gelişti. Ama akustik geç kaldı. Aslında ilk baştan beri biliniyor. Yani ama ihtiyaç var. Ama formülize edilmesi çok geç. 1800'lerin sonlarında böyle bir şeyler başlıyor. O açıdan bizim modellerimizde bir takım eksiklikler var. Matematiksel modellerimizde hala. Bu alan işte çalışılıyor, gelişiyor. Görece diğer bilim alanlarına göre biraz geriden geliyoruz bence. Ama ihtiyaç çok çok daha eskiden beri var. Bununla ilgili de gelişmeler artık hızla devam etmeye başladı.
Evet, belki işlevselliğini konuşmak lazım bu konuda. Çünkü belki geriden gelmesinin sebebi hem formüle edilmesinin daha zor olması olabilir sizin söylediğiniz gibi. Bir de birazcık daha konfora yakın bir noktada olmasıyla ilgili olabilir. Yani diğer en temel ihtiyaçlar önce giderilip ondan sonra konfora mı geçildi acaba diye düşünüyorum.
Çok, çok doğru, çok doğru. Konfora geçildi ve birazcık da diyelim yani şey, daha ileri performans düzeylerine geçildi.
Evet, tabii. Benim aklıma siz bazılarını zaten cevapladınız bir önceki soruyu cevaplarken, ama aslında akustikle ilgili ilk düşündüğümde aklıma gelen sorular yani akustik bir yapının işlevselliğini nasıl etkiliyor? İnsan deneyimi ve konforu açısından neden önemli? Bu konuya mimari proje ve uygulamalarda aslında gerektiği kadar önem veriliyor mu? Bu yeni konuşmaya başladığımız bir konu gibi geliyor bana. Siz tabii işin içindesiniz yıllardır ama bir mimar olarak bile, ben işin içinde bir insan olarak bile aslında yeni yeni konuştuğumuzu düşünüyorum. Biraz geç kalınmış bir...
Doğru Aslan Hanımcığım, doğru, haklısınız. Evet, yani işlevsellik açısından önemli. Yani bir binanın içerisinde işte bu bir restoran olabilir, bir yemekhane olabilir, orada da önemli. Bir auditorium olabilir, orada da önemli. Bir hastane olabilir, orada da önemli. Ya da bir konaklama tesisi olabilir, burada da önemli. Hepsinin ihtiyaçlarında özellikler var. Yani işte bir hastanenin hijyeni olması olmazdır. Bir hastanenin sakinliği de olması olmazdır bize göre. Veya işte şeyde bununla ilgili çok güzel hatırlıyorum. Otellerle ilgili çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Bir otel operatörü yurt dışından firmanın işte onların dizayn kodları oluyor. Böyle işte 2000 sayfa size bir kod veriyorlar. Benim otelim böyle olmalı diye. Onun da bir akustik bölümü de oluyor. Akustik bölümünün başlangıcında şöyle bir ifade vardı. Benim için bir mottodur mesela o. Şöyle diyor. Bir otelin kalitesi sessizliğiyle belli olur. Yani evet. Tabii ben subjektifim, onu çekiyorum oradan ama gerçekten önemli. Yani bir otelin kalitesi için gerçekten önem arz ediyor sessiz olması, nitelikli olması. Doğru. O anlamda. Yani şeyde her fonksiyona bağlı olarak istekler başka olabilir. Benzeşen şeyler olabilir, farklılaşan şeyler olabilir. Ama en nihayetinde bence işlev açısından önemli. Ben tabii şimdi hani mimar olmadığım için mimari konuda çok böyle ahkam kesmem doğru olmaz. Ama yapı sektöründe çalışıyorum. Mimarlar altında çalışıyorum. Mimarlarla beraber çalışıyorum. İster istemez belli görüşler oluşuyor. Burada şunu görebiliyoruz. Hani ben 99 yılından beri çalışıyorum. Sadece akustik alanında çalışıyorum. O zaman bahsederken işte yüksek lisans dönüşü İngiltere'den hani biraz işte dünya gaz bulutuydu, soğudu falan diye böyle fiziğin temelini anlatmak gerekiyordu. Şimdi en azından bizim akustik proje ihtiyacımız var diye telefonumuz çalıyor, mail geliyor. Bu güzel bir şey. Ama aslında insanlar da dediğiniz gibi belli konfor seviyelerine ulaştıktan sonra daha fazlasını da ister durumdalar. Bazen de bunun faydasını görüp artık bunsuz yapamama durumu da söz konusu oldu. Sizinle kısa sohbetimizde bahsediyordum. Bir restoran için bir iş yapmıştık. Burada da sahibi benim için olmazsa olmaz, benim satışımı doğrudan etkiliyor diye bir yorumda bulunmuştu. Adım İnşaat'la da beraber yine yakın zamanda bir restoran işiyle ilgili akustik tasarım yapmıştık. Sizler de uygulamasını yapmıştınız. Velhasıl şeyde orada da performansın çok iyi olması ve çalışanlar dahil işte müşteriler dahil herkesin memnun olması bizi mutlu ediyor. Son itibariyle ben hani belki çok egzajer olacak ama hani yemek yemek var bir de dayak yemek var. Yani öyle bir yere giriyorsunuz ki hani hiçbir zevk almıyorsunuz. Konuştuğunuz sohbetlerde zevk almıyorsunuz. Bu hoş değil. O zaman o mekana bir daha gitmek istemeyebilirsiniz.
Çok doğru.
O yüzden o devamlılığı sağlayabilmek, müşterinin geri dönmesini sağlayabilmek için bu tarz bir işletme için önemli olduğunu düşünüyorum. Ya da işte bir eğlence mekanı var konukların arasında. O eğlence mekanının devam edebilmesi için akustik kontrol yapması tabii lazım. Başka çaresi yok. Velhasıl hani birçok alanda bence mecburiyetler var. Tabii ben subjektifim dediğim gibi. Ama işlev olarak da olmazsa olmazlar var. Ya da bir sinemayı tercih ediyorsunuz, bir başka sinemayı görüyorsunuz. Bunların arasında işte koltuğunu tercih ettiğiniz gibi aslında belki de bilinçli veya bilinçsiz olarak akustiğini de, ses sistemini de tercih ediyorsunuz. Yani o orası daha iyi diyorsunuz. Bunu bilinçli de söyleyebilirsiniz, bilinçsiz de söyleyebilirsiniz.
Evet, bazen farkına gerçekleşiyor. Varmadığımız konfor durumları da oluşuyor. Esasında orada niye iyi hissettiğimizi sorguladığımızda sesi çok da hissedilen bir şey olarak dikkate almıyoruz belki ama dediğiniz çok doğru. Farklı ses, akustik durumlar farklı konfor koşulları yaratabiliyor. Evet,
bu ısı için de aynı şey. Yani belki havalandırma sistemlerini görmüyoruz ama orada rahat bir işte oksijen var, ısı seviyesi doğru yerde, balon nemi doğru yerde. Onun gibi yani yapı fiziğinde işte ya da ne bileyim ısı kontrolü cephelerde bir takım şeyler. Hani bunu belki çok detayını bilmiyoruz ama burada rahatız ve onu tercih ediyoruz. Tercih etmemiz de o işletmenin devam etmesini sağlıyor. Biz şimdi bugün bulunduğumuz Atatürk Kültür Merkezi eski durumunu hatırlıyorum. Sonuçta hepimiz buralarda büyüdük. İşte ortaokuldan beri hani işte sanatsal etkinlik için buraya gelinir, opera gelinir. Böyle ilk defa buralarda görmüştüm. Tabii çok önemli bir ikondu eski hali de. Yeni hali de keza onu devam ettiriyor. Ama eski halinin akustiğinin iyi olmadığını ben işin uzmanı olduktan sonra anladım, öğrendim. Yeterince iyi tasarlanmamış olduğunu öğrendim. Ama mesela şimdiki hali çok çok çok daha iyi. Çok iyi bir tasarım gördü. İyi bir imalatla gerçekleşti. O açıdan baktığınız zaman hani onun işin bir takım politik falan şeyleri var. Oralara girmek bizim konumuz değil. Ama ben teknik olarak baktığımda o tasarımın eksik olduğu anlaşılıyordu. O şimdi yenilendi. Bu açıdan da işte bu devamlılık sağlandı. İşte İstanbul'un kültürel etkinlikleri için çok majör bir landmark oldu. Bu devam ediyor. Bunlar önemli. Yani eğer iyi olmasa akustiği insanlar tercih etmez. Böyle salonlar var. Büyük isteklerle açılan.
Doğru.
Ama akustik performansı iyi olmadığı için müzisyenler tarafından tercih edilmeyen, dinleyiciler tarafından tercih edilmeyen yerler var. Şimdi müzisyen iyi bir akustik ortamda bulunamazsa, iyi icra yapamazsa bunu dinleyiciye geçiremez. Geçiremeyince de evet, o zaman performans totalde iyi olmaz. O bu kültür merkezi binası niye yapıyoruz? Bir salon yapıyoruz. İşte güzel koltuklar, güzel bir fuaye. Ama iki tane amacı var. Bir şey sergilenecek. Bu iyi görülecek ve iyi duyulacak.
İyi duyulacak.
O iyi duyulmadıktan sonra hiçbir kıymeti kalmıyor. O açıdan baktığınızda dediğim gibi yani işlem önemli. Tamam, yani akustik genelde önceden şey diye anlanır. İşte tiyatrolarda, salonlarda olur. Yok, hayır, matbaada da olur, ofiste de olur. Birçok yerde de önemli. İnsan sağlığı için de önemli olan yerler var. İnsan konforu için de önemli olan yerler var. Geniş bir konu, her konu gibi kendi içine gelince gelişiyor.
Evet, çok
derinleşiyor.
Çeşitli taraflardan bakmak gerekiyor akustik konusuna da. Biraz da sizin de katkıda bulunduğunuz binaların gürültüye karşı koruması hakkında yönetmelik ile ilgili konuşalım istiyorum. Ben bile yönetmeliğin varlığının yeni farkına varmış oldum bu süreç içinde. O yüzden aslında yeterince farkındalık da var mı bu yönetmelikle ilgili diye merak ediyorum. Bir taraftan da belki bize biraz hazırlanma sürecinden, kapsamından bahsederseniz bunu da biraz daha duyurmuş oluruz.
Duyurmuş oluruz. Evet, haklısınız. Ya aslında pandemiden önce, yani hep böyle hayatımız artık pandemi önce ve sonra diye ayırıyoruz. Milattan önce sonra gibi. Pandemiden önce bu çalışmalar yapıldı ve aslında duyurmaya, farkındalık yaratmaya yönelik de bir takım etkinlikler oldu. Ben de katılmaya gayret ettim. İşte endüstri merkezinde falan da bir takım söyleşiler oldu. İşte yani çok uğraşıldı. Ama yeterince etkili oldu mu? Evet, yani bunu sürekli devam ettirmek gerekiyor elbet. Hazırlanış konusuna gelirsem, bakanlığın yanlış hatırlamıyorsam 2013 yıllarındaydı bir çağrısı oldu. Ankara'ya işte gittim, böyle dediler ki işte böyle bir yönetmeliğe ihtiyacımız var. Evet, çok ihtiyacımız var. Çünkü Avrupa'daki majör ülkelerdenin haricinde küçük ülkelerde bile var. Biz yapı sektörüyle dünyada yer almaya çalışan bir şeyiz, ülkeyiz. Müteahhitlik ihraç ediyoruz. Ama bizim kodumuz yok. Bununla ilgili bir yönetmeliğimiz yok. Yani bir takım çalışmalar var. Gürültü kontrol yönetmeliğiyle, çevresel gürültüyle ilgili bir şey var. Onun içinde hani bari yalnız kalmasın diye ufak tefek şeyler var ama yani çalışmıyor. Biz de zorlanıyoruz akustik uzmanı olarak. Çünkü mesela diyelim ki bir projede çalışıyoruz. İşte proje yöneticisi, işveren, işte diyelim ki bir konut projesi. Konutla bağımsız birimler arasında, o zaman için söylüyorum, 50 desibel ses yalıtım düzeyi olması lazım diyoruz. Niye 50 desibel diyorsun? Ya işte genel kabul böyle, literatür böyle. İşte Avrupa ülkelerinde genel böyle. Ortalama buralara geliyor. Niye 49 olmaz mı? Olur. 48 de olur, 47 de olur. Yani 1'e kadar gider. Yani hiç yapmayalım. Yani
olmasa
ama
da
evet, yönetmelik olmayınca bir yere bağlayamıyorsunuz. Ha işte orada otellerin kendi dizayn kodları, işte ne diyelim, bir takım sürdürülebilirlikle ilgili işte LEED'dir, BREEAM'dir, onlar etkili oldu. Onlar bir takım kodlar koyuyor. Onlar uyulmak durumunda kalıyor ama işte hep böyle bir eksiklik var. İşte yurt dışında bir takım kongrelere gidiliyor, işte çalışmalar oluyor. Hep boynumuz bükük. Yani işte çalışmalar yapılıyor, ülkelerin kodları yazılıyor, Türkiye yok. Böyle hani boynumuz bükük. Sağ olsunlar işte bu konuya eğilmişler. Dediler bunu yapalım, edelim. Tabii dedik, işte biz de hani nasıl destek olabiliriz. Sonra yönlendirmeler oldu, konuşmalar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok kıymetli Nurmi Tamar Beyazıt hocamız ve onun kurduğu ekip işin başında olarak bu çalışmalara başladı. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Çalıştaylara katıldık. Bu aslında şöyle de oldu. Avrupa Birliği'nin içerisinde çok çeşitli ülkeler var, kültürler var malum. Akustikle ilgili kriterleri var. Ama bunlar da harmonize değiller. Yani birisi başka bir şey söylüyor, birisi başka bir şey söylüyor. İngilizleri farklı, seviyeleri farklı. Bunları birleştirmemiz lazım gibi bir yola çıkıyorlar. işte 8-10 yıl süren bir çalıştayla bunu yürüten Danimarkalı bir araştırmacı var. Konutlar özelinde başlıyorlar. Buna çalışmaya katılan yine ülkemizden Profesör Selman Kura var. Onun da işte destekleri, oradan alınan bilgiler, oradan edinilen bilgiler, işte onların ulaşmak istedikleri harmonize liste geldi. Bunun üzerinden ama daha da onu da geliştirerek bütün yapı tipolojileri için çalışmalar yapılmış durumda ve kural dizgesi oluşturuldu. Şimdi biraz da şöyle bir durum var. Çok iyi bir yönetmelik, çok güzel bir yönetmelik, çok mutluyum. Artık bizim göğsümüzü gere gere söyleyebilecek durumdayız. Hatta yakın zamanda bir Afrika'da, Gabon'da bir proje için çalışıyoruz. Türk bir müteahhit firmamız var. İşte hangi kriterler dikkate alınacak? Gabon'da kriter var mı yok mu konuşuluyor. İşte bizimkini uygulayalım dedik. Yok dediler, bizimki çok ağır. dedik evet, yani öyle düşünülüyor. Ama gerçekten hani hiç yokken bir anda çok kuvvetli bir şey geldi. Bunun hazırlık süreci gerekiyor, uyum süreci gerekiyor. Bununla ilgili bizim zamanında da yorumlarımız oldu. İşte bu A en iyi, F en kötü olan böyle bir derecelendirme sistemi var. C'den başlanıyor. İşte C Avrupa'nın hedefiyken biz doğrudan C'den başlamış olduk. Yani arkadaş sohbetinde hatta şöyle diye aktardım bir meslektaşımıza, hani Norveç demokrasisini Türkiye'ye getirmek gibi oldu hani bir anda böyle hani böyle olacak falan. Ama işin esprisi bir yana gerçekten önemli, kıymetli ve eksiği olmayan, fazlası olan güzel bir yönetmelik. Yani darbe yalıtımı ile ilgili kısımları biraz daha geliştirilebilir. Revizyonlarla ilgili belki bir şeyler olacak ama dört başı mamur, çok güzel bir yönetmelik. Bizim işimizi çok rahatlatıyor. Neden derseniz, çünkü kural dizgesi belli. Yani bunu nasıl sağlayacağımızı konuşacağız. Artık kuralın ne olduğunu konuşmak gerekmiyor. Çünkü bir kural var. Ama işte onu sağlayacak sistemler, detaylar, bunun yine üreticiden hazırlanması gibi bir süreç vardı. Orada da aslında dolaylı olarak bizim şöyle bir faydamız oldu. Türk Standartları Enstitüsü için bir akredite laboratuvar ihalesi oldu. Onun tasarım ve imalat şeklindeydi. Bunu gerçekleştirdik. Çok modern bir laboratuvar Türkiye'ye kazandırılmış oldu. Ve üreticiler buraya üşüştüler. Hemen işte testler yapıp işte o değerleri sağlayacak sistem detaylarını geliştirmek üzere. Bu işte olması gereken yoldu zaten. Bu gelişti. Bununla beraber ama tabii pratikler de gelişmesi gerekiyor. İşte mimarinin, inşaat pratiğinin, inşaat sektöründeki maliyet analizinin gelişmesi gerekiyor. Ben şimdi tabii biraz da aslında üzülüyorum da, yani çok iyi uygulandığını düşünmüyorum. Biz uygulamaya çalışıyoruz. Gösteriyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz ama mesela yolda giderken bir inşaat görüyorum. Bir konut inşaatına bakıyorum. Ya bu yol kenarında, ana yol kenarında bu cephe sistemini sağlayacak bir duvar kesidi yok. Ama bu bir raporlandı. Bu bir belediyeden onaylandı. Ondan sonra bu sistem detayı geçti. Ha, o zaman denetimle ilgili sorun olduğu ortaya çıkıyor. Zaten Türkiye'deki mevzuatla ilgili genel olarak sorun aslında buraya da yansıyor.
Kontrol edecek. Yani.
Kontrol eden yok gibi. Öyle olmayınca da kaçıyor. Ya da işte göstermelik bir rapor olabiliyor. Öyle anlıyorum, çünkü öyle o duvarı kesildiğinin olmaması gerekiyor bir çevre yolu kenarında. Ama umarım ki yani bunlar gelişecek. Belediyeler gösteriyorlar. İşte bununla ilgili sertifikasyonlar var. Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlarımız var. Fikir Müslük Derneği gibi, Mimar Odası gibi, işte Fizik Mühendisler Odası gibi. Buradaki eğitimlere fen işlerinden gönderiliyor. Onların eğitim alıyorlar. Sonuç itibariyle biz hazırlayanlar olarak da bu sertifikayı almamız gerekiyor. Bizi kontrol edenin de bu bilgiye sahip olması gerekiyor. Ve yerinde daha iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii yani yapı sektörünün çeşitli sorunları var. Akustikte biraz daha lüks kalıyor gibi oluyor ama aslında değil bence. Yani ben tabii subjektif yaklaşıyorum.
Ben de hiç lüks olduğunu düşünmüyorum. Hatta bazı durumlarda gerçekten büyük bir gereklilik, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar ki kendi mimarlık deneyim üzerinden de onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tabii yani ne kadar denetleniyor ve ne kadar uygulanıyor, o herhalde sektörün, yani yönetmeliğin olması sektörün gelişmesini, sektörün gelişmesi de biraz bunların daha yaygınlaşıp uygulanabilir olmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü...
Evet efendim, çok haklısınız. Yani burada şeyde yönetmenin olmaması durumunda zaten gelişme söz konusu olamazdı. O gelişme olmuş oldu. Sonrasında da bunun devamı gelecek. Ama kontrol tabii çok önemli. Burada otokontrol de oluyor. Mesela işte büyük GEO'lar diyelim. Hı hı. Yani isim vermeyelim. Onlar mesela bunu takip etmek istiyorlar. Çünkü yani başımız derde girmesin sonra. Hani bir sorun olur. İşte yüksek bedellere bir şeyler satılacak. İşte buraya birisi gelecek. Bundan rahatsız olacak. Şikayet edecek. Tespit yapılacak. İşte onun uygun olmadığı çıkacak. O zaman konu onlara dönecek endişesiyle diye düşünüyorum. Dikkat ediyorlar. Yani yönetmeliklere uymaya gayret ediyorlar. Tabii ki yani kar maksimizasyonu çok önemli müteahhitlik için. Onu anlıyorum. Yani küçük çapta biz de sonuçlarla yapmış olduk ama yani yönetmeliklere uymak çok önemli. Yani tabii burada yapıyla ilgili deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği gibi daha ne diyelim hayati konular varken onların öncelikle düzelmesi sonra da akustiğinde düzeleceğini ümit ediyorum.
Ama bir mekanın deneyimini çok değiştiren bir şey oldu. Olumlu veya olumsuz kesin. Yani ben kendi deneyimimden, kullanıcı olarak deneyimimden, mimar olarak değil, mesela çok iyi yalıtılmış bir odada bir hacimde olduğunuz zaman hissettiğinizle bazen olumsuz bile olabiliyor. Çok izole hissedebiliyorsunuz. Çok sessiz oluyor. Veya tam tersi aşırı gürültü alan bir ortamda olmak ya da sesin çok yansıdığı iyi hissetmediğiniz bir yerde olmak arasında da yani sadece konfor değil bence sağlık, sizin de söylediğiniz
çok
gibi ciddi fark var.
Özellikle yani sağlık açısından deyince hani işte uçak gürültüsü, karayolu gürültüsü, demiryolu gürültüsü gibi konular devreye giriyor. Bunlara maruz kalanlar, çevresel gürültüye maruziyetle ilgili yani ciddi fizyolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Uzun süre maruz kalmakla hemen olmuyor ama yani uzun süre maruz kaldığınız zaman oluyor. Bu işte en basitinden konsantrasyon, uyku bozukluğu, sonrasında buna bağlı olarak işte kalp damar rahatsızlıkları falan gibi böyle hani geniş bir şeyimiz var, literatür var, aktarılır. Gerçekten sağlığı da etkileyen bir tarafı var.
Evet. Şunu da sormak istiyorum bunları konuştuktan sonra. Az önce Atatürk Kültür Merkezi'nden örnek verdiniz. Eski salonun akustiğiyle şimdiki tabii birbirinden farklı. Tabii geçen zaman içinde gelişen teknolojiler, hesap yöntemleri, yeni malzemeler de tabii çok etkiliyor. Bu gerçekten açıdan bakarsak gelecekte hacim akustiği ile ilgili bizi bekleyen yenilikler var mı sizin öngördüğünüz ya da burada değişecek, biraz daha farklılaşacak, her şeyin dijitalleştiği bir ortamda aslında bize başka türlü heyecanlı çözümler sunacak şeyler görüyor musunuz? Onu görüyor musunuz?
Evet aslında doğrudur. Görülüyor. Şöyle ki yani teknikler gelişiyor ama en zaten orada anahtar şeyi çıkardığınız malzeme bilimi gelişiyor. Malzeme bilimi geliştikçe de alternatifler gelişiyor. İşte tasarım yapan mimarlarımıza farklı alternatifler sunabilme durumu ortaya çıkıyor. Bu açıdan memnunuz. Şöyle yani gelişmeler tabii her alanda olduğu gibi bizde de oluyor. Yapı sektörüne bağlı olarak oluyor. Akustik bilim içerisinde oluyor. Hani güncelde meta malzemeler konusu var. Meta malzemeler konusunda çalışılıyor. Çaba sarf ediliyor. Aslında değişik de bir altyapısı var. Değişik de bir yaklaşımı var. Biz hep malzemenin özellikleri üzerinden hareket ederek bir şeylere ilerlemeye çalışıyoruz. Bu yalıtımda olsun, hacim akustiğinde olsun. Bu arada biraz daha malzemenin daha az önemli olduğu ama formun, malzemenin iç formunun özelliklerinin öne daha çok çıkarıldığı bir takım yapılar üzerine çalışılıyor. Bir takım sonuçlar var. Bir takım malzemeler ortaya çıktı. Testleri yapılıyor. İşte nanoteknolojiyle onu işte karıştırılıyor. Yani tabii bu arada hani günümüzde teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bununla bağlı olarak da bir sürü konu gündeme geliyor. Moda oluyor işte nano. İşte şudur, ondan sonra budur falan. Ama bunlar da etkileniyor tabii. Ya da yapay zeka falan şimdi son dönemde. Meta malzemeler önemli bir alan gibi gözüküyor. Savunma sanayi de ilgi gösteriyor. Son itibariyle bu akustiğin orada da bir alanı var. Hani radarlara görülmemek için. Çalışmanız gerekiyor. Velhasıl şeyde o konular ilerliyor. Yapay zeka tabii önemli. Hani biz de biraz moda şeylere girmiş olayım. Şimdi yeni teknikler, yeni hesaplama yöntemleri üzerine çalışılsa da işte bu güncel yapay zeka tabii çok önemli imkanlar sunacak gibi gözüküyor. Sunuyor da, daha da fazlasını yapacak gibi gözüküyor. Açıkçası mimarlık, mühendislik açısından da profesyoneller açısından tehlikeli de gibi gözüküyor. Nasıl derseniz, şimdi mesela yazılım mühendisliğin üzerinden herhalde silindir gibi geçiyor şu an yapay zeka. Tabii akustik biraz daha kenar köşe bir konu genel olarak, ama hani mimarlık, ondan sonra mühendislik açısından baktığınız zaman yani o bilgi birikimi de oraya doğru aktarılması söz konusu oldukça bu sistem bizleri de yerinden edecektir. Öyle gözüküyor. Ben aslında baktığınızda bu konuda ilgili başlangıç çalışmalarım vardı. İşte İngiltere'de yüksek lisans tezim yapay sinir ağları modeliyle bir hacim akışı sorununa çözüm bulmaya yönelik çalışmaydı. 99 yılında. İşte bir yapay zeka modeli oluşturmaya çalışıp, aslında yani nöral network üzerinden bir şeyler yapmaya gayret ettim. Bu görünüyordu zaten. O zamandan da görünüyordu. Ama ilerleyecek, gelişecek. Yeni simülasyon teknikleri gelişecek. Buralarda mutlaka etkin olacak. Malzeme tercihleri, hesaplamalar yapma, işte projeyi bir yere getirme noktasında etkili olacak gibi gözüküyor. Yeni malzeme tekniklerinin dışında, bunların haricinde bir de elektroakustik konusu gelişiyor. Elektroakustik konusu performans alanlarında yeni bir takım deneyimler sunuyor. Şöyle ifade edeyim. Bir salonu siz akustik olarak ölü dediğimiz, yani yansıması pek olmayan, anekoik diyebileceğimiz nitelikte bir hacim haline getiriyorsunuz, kaplıyorsunuz. Sonra içeri yüzlerce hoparlörden oluşan bir özel bir sistem kuruluyor. Elektroakustik sistem kuruluyor. Yüzlerce hoparlör, onlarca mikrofondan oluşuyor. Salonun içerisinde dağıtılıyor. Sonra buraya sanal gerçeklik yaratılıyor. Bugün bu sistem var. Hatta şeyde Muhsin Ertuğrul sahnesinde de kurulu bir örneği. Ve elektronik olarak o mekanı çok küçük bir mekanmış gibi, çok büyük bir mekanmış gibi hissettirebiliyorsunuz. Hani nasıl sanal gerçeklik gözlükleri var, sanal gerçeklik kulaklığı gibi düşünün bunu. Size öyle bir hissiyat veriyor. Yani suni olduğunu biliyorsunuz ama gene o illüzyon o kadar kuvvetli ki kanıyorsunuz, yani inanıyorsunuz. Bir salon bir anda stadyuma dönüşüveriyor. Kocaman bir mahal oluyor. Ya da bir anda hemen bir evin salonuna dönüşebiliyor ve bu böyle elektronik olarak yapılabiliyor. Bu tabi uzun zamandır olan bir şey, üzerine çalışılan bir şey. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bu da ilerliyor. Bir dönem düşünmüştüm, hatta Fransa'da bir örneğini gördüm. Orada sormuştum, bu sistemle ilgili çalışan da bir akustik mühendisi vardı. Dedim herhalde bizim işimiz elimizden alacak, yani artık akustik tasarıma gerek yok. Ölü bir salon yap, içine bu sistemi kur, istediğin salonu yap. İstersen Boston Sinfoni olsun, istersen Amsterdam Konsert Gebau, hani hepsini yapabiliyorsun.
Hepsinin
orada hissettirebiliyorsun. Yok yok öyle değil falan diye bir şey yaptı ama yani yavaş yavaş o da herhalde zorlayacak gibi gözüküyor. Çünkü çok önemli bir deneyim ve çok önemli bir araç. Yani siz bir salonu bir anda oda müziği salonuna dönüştürüp bir anda senfoni salonuna dönüştürebiliyorsunuz. Biz bunları hep şey diye anlatıyoruz. O ayrıdır, bu ayrıdır. Tiyatro ayrıdır diyoruz. Bunlar ayrı mekanlardır, ayrı hacimlerdir. Ayrı yerleşimlerdir diyoruz ama işte bu elektronik gelişmelerle tabii bu taraf gelişiyor. İster istemez tabii elektrik mühendisi üzerine akustik uzmanı olmam hasebiyle bunlara ilgileniyorum. Bunları takip etmeye gayret ediyorum. Ama önümüzde özellikle hesaplamalar ve şeylerle ilgili hani yapay zekanın bir devreye gireceğini düşünmek gerekir.
Hızlandıracak.
Hızlandıracak. Yani bu, ama onlar biliyorsunuz yani eğitilmesi gerekiyor. Veri vermeniz gerekiyor. Orada da işte akustik uzmanı bir kurumun, kişilerin bunu çok fazla eğitmesi gerekiyor ki o sonrasında doğru cevabı verebilsin. Aslında bunu yapmak gerekiyor. Ben de tezimde çok çok küçük bir simülasyonun ufak bir kısmını yapmaya çalışmıştım. Etkileyici ama yani hani o black box yöntemi deniyor. Yani bir girdi veriyorsunuz. İçeride ne olduğunu, bağlantıları tam bilmiyorsunuz ama çıkışında size doğru bir çıkış veriyor. O ilişkini kendi kuruyor yapı. Bu gerçekten ilginç. Ve hani mühendislik, mimarlık açısından da zorlayıcı olacak gibi gözüküyor.
Allah'tan hala fantastik duyuluyor. size bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür
verdiğiniz bütün bilgiler bu konuya güzel bir giriş oldu, akustik konusuna.
Podcastlerimizin sponsoru olan Sona Spray ve Son Akustik ürünleriyle Türkiye'de birçok önemli projenin etkili akustik konfor ile tamamlanmasına katkıda bulunan Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketine de teşekkürlerimizi sunuyoruz bu podcast serisi için.
Ben de çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Umarım faydalı olabilmiştir. Çok keyif aldım. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Sağ olun.